Biz beraber Şimşon'un hikayesini çalışıyoruz yaz boyunca. İlginç bir hikaye. Şimşon yani Samson. Bizim çevremizde Şimşon olarak çıktı. Neden bilmiyorum. Samson yani. Şimdi Rab tarafından seçilmiş ve ayrılmış bir önder. Şimdi genelde Hakimler kitabında, eski antlaşmadaki Hakimler kitabında genelde bir şey oluyor. Tamam mı? Rab'in ruhu bir önder üzerine iniyor. O adam kahraman olarak kalkıyor, düşmanlarını yok ediyor. Bu kadar, tamam. Ve sonra ölüyor. Sonra başka bir kahramanın üzerine geliyor Rab'in ruhu. O ağa kalkıyor, Deborah mesela. Düşmanlarını yıkıyor, yok ediyor. Sonra ölüyor. Ama Şimşon'un hayatında bu başka bir şekilde, farklı bir şekilde gerçekleşti. Kutsal ruh onun üzerine indi. Ayağa kalktı, gidecek, sonra bir kızı görüyor, oh diye oraya gidiyor. Yani alıkonuyor, tamam mı? Ve bir yorumcuya göre ordular toplamaktansa kızlar toplardı Şimşon, tamam mı? Böyle bir adam, savaşmaya gideceğine sevişmeye gidiyor adam. Yani böyle bir adam, yani nefsine yenilmiş. Ve aslında bu çok İyi bir örnek bizim için. Nasıl bir şekilde? Yani onun ahlaksızlığın peşinden gitmeyelim. Ama aslında eğer kahramanlar ve önderler her zaman mükemmelse biz onlara bakıyoruz. O öyle mükemmel bir kahraman. Ben öyle olamam. Ama burada görüyoruz ki Tanrı, Yüce Tanrı hakim olan kusurlu, günahlı insanları kullanmaya razıdır. Demek ki bizi de kullanabilir. Çünkü kendimizi burada görüyoruz Şimşon'un hikayesinde ister istemez. Tamam mı? Çünkü aramızda günahsız olan yoktur. Dolayısıyla bundan aslında çok büyük teşvik alabiliriz bu hikayeden. Adam sürekli günah işliyor. Yine de bir şekilde Rab onu kullanıyor ve mesediyor. Görüyoruz ki Tanrı'nın çağrısı ve mesedilişi bir ödül değildir. İyi bir hayat sürdün, o zaman kutsal ruh vereceğim sana. Hayır. Bu bir lütuftur. Kutsal ruhu bize veriyor, bağışlıyor. Sonra sen ahlaklı olarak, ahlaksız olarak yaşayacak mısın? Bu sana bağlı. Ama kutsal ruhumu sana verdim. Bu bambaşka bir şey değil mi? Dolayısıyla şimdi Rab hepimizle konuşsun. Hakimler bölümü 14. bölümünü okuyacağız. Şimdi Hakimler 14, ayetler ekranda olacak. Ben de dua edeceğim. Kutsal ruh sen aramızdasın, çalışıyorsun, seni seviyoruz ya Rab. Oh harikasın, iyisin, sevgi dolu bir tanrısın. Sen öğretmenimiz ol, bu senin diri sözündür, senin kelamındır. Buradaki herkesin yüreğinde işle, çalış. Hayatlarımızı değiştir Rab, biz olduğumuz gibi kalmak istemiyoruz. Değişmek istiyoruz. O yüzden buradayız. Hastayız, hastaneye geldik. O zaman doktor Rabbimiz bize gel. Doğru ilacı, doğru dermanı ver bize bugün. Her birimizi tanıyorsun, durumlarımızı biliyorsun. Sen muhadele et. Mesih yüce adıyla. Amin. Amin. Tanrı'nın sözünü okuyacağız beraber. Hakimler 14:1. Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Şimdi Filistliler onları düşmanları. Düşmanlardan bir kadın görüyor. Geri dönünce annesiyle babasına Timna'da Filistli bir kadın gördüm dedi. Onu hemen bana eş olarak alın. Bu adam her zaman hemen eş olarak hemen bir şey yapayım. Yani düşünmüyor, beklemiyor. Annesiyle babası... Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki? Sünnetsiz Filistlilerden, gavur Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına bana o kadını al. Ondan hoşlanıyorum. Ya da benim gözümde doğru olanı odur diyor. Tamam mı? Şimdi bu... Diş evlilik konusu çok önemli eski antlaşmada. İsrail halkının hikayesinde diş evlilik her zaman yozlaşmaya yol açıyor. Tamam mı? İç evlilik yani bizden biriyle evlenmek. Diş evlilik işte onlardan biriyle evlenmek. Ve atalara baktığımız zaman İbrahim olsun, İshak olsun her zaman yani kendi halkından bir eş bulmak için çok uğraştılar. Yani memleketlerine döndüler, orada yıllardır kaldılar, çalıştılar. Onların halklarından bir eş bulmak için, tamam mı? Çünkü bunları anladılar ki eğer oğluma yani bir gelin olarak başka bir ulustan, başka bir dinden bir kız bulursam onu ayartacaktır, saptıracaktır yol, doğru yoldan, caydıracaktır böyle, tamam mı? Aynı zamanda Türkiye'de bir imanlı olarak bir eş bulmak zordur. Çok güç değil mi? Çünkü imanlı sayısı çok az. Bak, etrafınıza bakın. Yani kilise çok küçük. Ya o şekilde bakmayın. Sayısal olarak diyorum. Yani Türkiye'deki imanlı sayısı çok az. O zaman aslında şey olarak düşünmek çok daha kolay. Ben dışarıdan bir erkek, bir kız bulacağım, bir delikanlı bulayım, tamam mı? Yani ama burada bir sorun yaşayabiliriz, değil mi? Çünkü aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama evlendiğin kişi başka bir yoldan gitmek isteyecek. Ve ayet ne diyor? İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Yani bir öküzleri düşünün. Eşim gelsin belki. Gel. Harikasın. Tamam. Şimdi diyor ki, bak, güzelliğine bak, tamam. Diyor ki, imansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Yani iki öküz düşünün, tamam mı? Bir boyun, sana öküz demiyorum kendime, tamam. İşte, ama işte belli bir şeyden gideceksiniz, belli bir yönden gideceksiniz. Ve burada çok ağır bir şey var sizi bağlayan, tamam mı? O zaman eğer ben bu tarafa doğru gitmek istersen ve o tarafa doğru, çok zor olacak, neredeyse imkansız olacak. Yani sen otur. Biz onu hiç yaşamadık değil mi? Hiç. Her zaman anlaşıyoruz. Ama bak diyor ki imansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir. Şimdi kutsal yazılarda çok net bir şekilde eğer iman ettiğin zaman daha önceden evliysen ve sen iman ettin ve kocan henüz iman etmediyse o farklı bir durum, tamam mı? Ama eğer bir imanlı olarak diyorsan ki ben evlenmek istiyorum, burada imanlı bir eş bulamıyorum, dışarıdan birini alacağım diyorsan, yani başını derde sokacaksın, tamam mı? Dolayısıyla sizin için bugün dua etmek istiyoruz. Eğer evlenmek istiyorsan, yani gerçekten Rab sağlasın. Rab versin, değil mi? Cömert, harika bir babamız var. Ve göreceğiz ki burada Şimşon'un sorunları buradan başlıyor. Başlıyor yani. Aynı zamanda Şimşon'un en büyük sorunu neydi biliyor musunuz? Burada okuduğumuz en sona bana o kadın al, ondan hoşlanıyorum dedi. Şimdi asıl metinde İbranice'de şöyle diyor. O benim gözlerimde doğru olanıdır. Tamam mı? Şimşon'un problemi her zaman gözleriyle ilgili. Tamam mı? İşte savaşa gidecek sonra pırıl pırıl bir şey orada. İşte dikkat dağınıklığı biraz var. Ama sorunu her zaman gözleriyle. Ve aslında kutsal kitapta çok net bir şekilde gözlerimizin tehlikeli olduğunu söylüyor. Tamam mı? Bu Hakimler kitabı boyunca tekrarlanan bir nakarat var. Şöyle diyor, o dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendi gözlerinde doğru olanı yapıyordu. Tamam, bu bana göre doğrudur, o zaman yapacağım. Tamam mı? Kendi kafama göre, gözlerime göre takılacağım diyor. Tamam mı? Herkes kendi gözlerinde doğru olanı yapıyordu. Ama aslında en sonunda Şimşon'un gözleri Filistliler tarafından oyuldu. Tamam mı? Problem neredeyse ceza oraya gelecektir. Onun hayatından öğrendiğimiz budur. Eyüp peygamber kendine lanet okuyarak şöyle demiştir. Adımım yoldan saptıysa, yüreğim gözümü izlediyse, ellerim pisliğe bulaştıysa, ektiğim başakları yesin, ekinlerim kökünden sökülsün. Yani eskiler, atalarımız anladılar ki gözler ile yürek arasında çok güçlü bir bağ var. Tamam mı? Gözüm nereye giderse yüreğim de muhtemelen oraya gidecektir. Tamam mı? O zaman kıskançlıkla baktığın zaman, wow, onun arabasına bak. Benimkine bak. Benimkini gördünüz zaten. Yani o zaman baktığımız zaman yüreğimiz o gözlerimizi takip eder. Ve o oradan sorun var. Ya da şehvetle bakmak, ya da nefretle bakmak, ya da kinle bakmak. Ve sorun her zaman aslında gözlerimizdedir. Peki gözüne nasıl hakim olabilirsin? Nasıl sahip çıkabilirsin? Nasıl kontrol altına alabilirsin? Değil mi? Önemli bir soru. Mesih şöyle dedi Efendimiz İsa. Eğer sağ gözün günah işlemine neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Şimdi ben iman ettim. 2 hafta sonra kiliseye gittim. Ve kilise bunun gibiydi ama çok daha kalabalıktı. 900 kişilik. Tamam mı? Kalabalık. Ama toplantının sonunda bir dua zamanı vardı. İhtiyacı olan gelsin, dua alsın diye bir çağrı vardı. Ben de öne doğru geldim. İman edeli 2 hafta oldu. Tamam mı? Benimle ilgilenen kardeşe şöyle dedim. Ben aslında bu hafta Tanrı'nın sözüne göre gözümü çıkarmaya ve atmaya düşünüyorum. Yapacağım yani. Benim için cesaret için dua eder misin? Tamam mı? Çünkü ben farkındaydım. Yani günah içinde yaşıyorum. Gözlerim problemdir. Tanrı'nın sözünü yeni okuyorum. Yeni öğreniyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. 2 haftalık. Dedim ki İsa'ya göre çıkarmam lazım, atmam lazım. O zaman yapacağım. Tamam mı? Böyle bir iman. Tamam mı? Ve adam zaten biraz bekleyin dedi. Pastörü çağırdı. Hatta 2 pastör, 3 pastör geldiler böyle. Buyurun yardımcı oluruz. Yani burada bir deli var. Ama bunu ciddiye almamız lazım. Tamam mı? Sorun burada. Sorun buradaysa ne yapacağız? Sürekli gözlerimiz kapalı olarak mı dolaşacağız? Yani ama bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Zaten Şimşon'un hikayesinden bunu öğrenmek isteyeceğiz. İnsanoğlunun asıl sorunu aslında günahının bundan kaynaklandığını bilmez misiniz? Yaratılış bölümünde, bahçede diyor ki kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Gördü. Aslında diyor ki göz koydu. Kem göz koydu şey meyvenin namusuna, tamam mı? Ve diyor ki onu istiyorum. Gördü. Ayartıldı. Biz Mesih'e bakmalıyız. Sağa sola bakmamalıyız. Mesih'e bakmalıyız. Onu görmeliyiz. Kız kardeşimin bugün dua ettiği gibi artık peçe yok. Onun yüzünü görebiliriz. Ona bakalım. Sağa sola sapmayalım. Devam ediyoruz. 4. ayet. Şimşon'un annesiyle babası bunu isteyenin Rab olduğunu anlamadılar. Çünkü Rab o sırada İsraillilere egemen olan Filistlilere karşı fırsat koluyordu. Bu çok ilginç bir ayet. Diyor ki Şimşon günahlı bir şekilde oraya gitti, bu kızı gördü, onunla evlenmek istiyor. Ama diyor ki arka planda aslında Rab'in isteği, Rab'in bir tasarısı vardı bunun için. Çünkü Filistlilere karşı savaş açmak istiyor ve Şimşon'u kullanıyor. Böyle bir tanrıyı düşünebilir miyiz? İlginç bir ayet değil mi? Herhalde Rab Şimşon'u halkını Filistlilerden kurtarmak için kullanmayı tasarlamıştı. Biliyor ki Şimşon'u bir tek ilgilendiren şey var, o da kızlar. O zaman diyor ki onları kullanacağım bu adamın işte dikkatini çekmek için. Tanrı'nın hakimiyetini bu ayette görüyoruz. Tanrı o kadar hakim ki, o kadar güçlüdür ki günahlarımızın içinden bile kendi iyi tasarısını çıkartacak güçtedir. Düşünebiliyor musunuz? Biz günahkarız, günah işliyoruz ama bir şekilde. Şimdi Şimşon bundan sorumludur. Sorumsuz değil ve cezasını çekecektir. Ama bir şekilde Tanrı bunun içinde çalışıyor. Kendi mükemmel tasarısını gerçekleştirmek için. İlginç değil mi? Aynı şeyi çarmıhta görüyoruz. Zaten evren yaratılmadan önce Tanrı'nın kuzusu İsa Mesih çarmıha gerilerek ölmesi gerekecekti değil mi? Ve Tanrı bunu biliyordu. Bu Tanrı'nın tasarısıydı. Ama aynı zamanda Mesih'i çarmıha koyan kimdi? Yahuda İskariot. Aç gözlüğüyle Mesih'i sattı ve dolayısıyla çarmıha gerildi. O zaman Tanrı bunu yapacaktı ama Yahuda İskariot'un günahlarını bile kullandı kendi iyi planı için. Düşünebiliyor musunuz? Tanrımız ne yüce. Günah işlesek bile, sana karşı günah işlenince bile Tanrı bunu senin iyiliğin için ve egemenliğin gelmesi için kullanacaktır. Wow. Ayet 5. Böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timna'ya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında genç bir aslan kükreyerek Şimşon'un karşısına çıktı. Şimşon üzerine inen Rab'in ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Bunu çok seviyorum. Bir oğlak parçalar gibi. Sanki her gün yaptığımız bir şeymiş. Oh evet, ekmek parçalar gibi. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi. Sonra gidip kadınla konuştu ve ondan çok hoşlandı. Şimdi Rab'in gücü onun üzerine geldi. Olağanüstü bir güç gerçekleşti onun hayatında ve mücizevi bir şey oldu. Tamam mı? Şimdi herkesin, buradaki herkesin ruhsal armağanı farklı olacak değil mi? Tanrı'nın ruhu bir kardeşin üzerine inince bir peygamberlik sözü paylaşıyor, peygamberlik ediyor. Tanrı'nın ruhu başka bir kardeş üzerine inince gitar çok harika bir şekilde çalıyor. Rab'in ruhu başka bir kardeşin üzerine inince bir şifa armağanı var. Başka bir kardeş bir şeyler görüyor, bir rüya görüyor, bir görüm görüyor. Başka bir kardeş bir öğretiş armağanı var. Herkesin armağanı farklı ama beden bir değil mi? Hamdolsun. Burada Şimşon'un ruhsal armağanı nedir? Kutsal Ruh onun üzerine geldi ve çok güçlü bir şey yapabilir. Aslanı parçalayabilir. Wow, ben o armağan istiyorum değil mi? Bu o. Ve bu Şimşon'un ilk tecrübesi. İlk defa ki Kutsal Ruh onun üzerine indi ve böyle bir şey yaptı. Ve bence hayranlık içinde, şok içinde. Yani aslan geldi, ruh geldi. Bak aslan getirdim bugün. Sonra şok oluyor. Bak, ne gülüyorsun ya? Bu aslan işte bak. Bu sabah buraya gelirken bir aslan karşıma çıktı. Onu öldürdüm, getirdim. Şimdi bence hayranlık içinde, hayret içinde, şok içinde annesine babasına söylemiyor. Çünkü ne yaptığını çözemiyor. Wow, bir şey oldu. Wow, adrenalin, kutsal ruh. Tamam mı? Ve aslında diyor ki bu benimle Rab arasında geçen bir şey. Aramızda kalmalı. Tamam mı? Yani ve bazen böyle şeyler yaşayacağız kardeşler. Yani kutsal ruh senin üzerine gelecek ve gece boyunca dua edeceksin. Kutsal ruh senin üzerine gelecek ve bir görüm göreceksin. Ya da evde tapınırken, kutsal kitap okurken Rab seninle konuşacak. Değil mi? Çok net bir şekilde. Bizi onurlandıracak varlığıyla. Ve bu herkesle paylaşılacak bir şey değil. Bu seninle Rab aranızda kalsın. Tamam, bu güzel bir teşvik senin için. Elçi Pavlos buna benzeyen bir şey söylüyor. Diyor ki evet bu adamın cennette götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı olarak mı bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz. İnsanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Üçüncü şahs de konuşuyor. Tamam. Wow. Böyle bir şey yaşadı. Ve o hayranlık, o şaşkınlık, o sevgi dolu korku karışımı yok mu? Harika bir şey. Kutsal Ruh senin üzerine geliyor. Hiç beklemediğin bir şey yapıyorsun. Ben hatırlıyorum Hindistan'daydım. Yeni imanlıyım. Hindistan'a gittim. Orada yaşıyordum ve orada dua etmeye gerçekten öğreniyordum. Rab öğretiyordu. Çünkü orada o kadar çok cin tutulmuş, o kadar çok hasta, o kadar yoksul insanlarla karşılaştık ki artık duadan başka bir çaremiz yok. O zaman bazen gece boyunca dua ediyorduk falan, tamam mı? Ve bir sefer hatırlıyorum, dua ederek sabahladım. Şimdi sabaha doğru ben evden çıktım. Hala işte adrenalin ve dua ve kutsal ruh içindeyim. Ve yürüyüşe çıktım. Hala karanlık ve evimize yakın o şehirde bir boş bir alan vardı. Ve oradan bir tepenin üzerine bütün şehri görebilirdik. Tamam mı? O zaman oraya gitmek istiyordum. Çünkü bu dua şey içindeyim. O zaman dua ediyorum, yürüyorum. Sonra bir bakıyorum. Hala karanlık. Etrafıma bir sürü işte yabani köpek gelmiştir. 20 tane, 30 tane. Ve etrafıma sardır ve havlıyorlar ve saldıracaklar. Ve bakıyorum ve İblisi görüyorum. Harbiden iblisi görüyorum. Ve üzerime bir korku ruhu geldi. Böyle, beni saldıracak, öldürecekler. Kimse olmayacak. Annem babam İngiltere'de. Ne olacak? Tamam abi. O şey içindeyim. Sonra aklıma o ayet geldi. Yani sizdeki yetki. Tamam mı? Mesih adıyla. O zaman dedim ki tamam, cesaretimi topladım. Hiç kimse yok etrafımızda. Dedim ki işte Mesih adıyla ey köpekler dağılın. Tamam ve köpekler böyle döndüler gittiler sakin sakin ve yok oldular. Ve ben dedim. Yani boşuna bak. Kutsal Ruh geldi, köpeklere emrettim ve gittiler. Tanrı adama bak. Yani, ve bence Şimşon burada buna benzeyen bir şey yaşamıştır. Değil mi? Siz hatırlamazsınız. İlk defa ki bir hasta için dua ettin. Ya Rabbi lütfen şifa ver. Ve iyileşti. Gerçekten iyileştin mi? Evet. Wow, şok oldum. Değil mi? Ve bizdeki gücüne farkına varmalıyız kardeşler aslında. Mesih adıyla bütün yetki bize verildi. Düşünebiliyor musunuz? Wow. O zaman Şimşon gibi biz de böyle şeyleri yaşayabiliriz artık. Kutsal Ruh üzerimize geliyor. İşte kötü ruhlara emrediyoruz ve gidiyorlar, şok oluyoruz. Kardeşimizle konuşuyordum. Dedi ki o birkaç ay önce ilk defa ki tanıdığı birisinden bir kötü ruhu kovdu. Tamam mı? İşte kovdu, sonra dedi ki wow, şok oldum, nasıl bir şey? Değil mi? Ve gerçekten bunu bilelim ve yaşayalım. Çünkü bizde olan dünyadakinden üstündür. Ayet 8, bir süre sonra kadınla evlenmek üzere yine Timna'ya giderken aslanın leşini görmek için yoldan saptı. Bu adam her zaman yoldan sapan bir adam. Yoldan saptı, leşe bir bakalım. Bir arı sürüsünün aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü. Kovandaki balı avuçlarına doldurdu. Yiye yiye ondan, oradan uzaklaştı. O zaman ben de ne keşfettim bu sabah? Bak. Bunu da keşfettim. Leşenin içinden. Bak. Wow. Afiyet olsun. Tamam mı? Tamam mı? Diyor ki kovandaki balı avuçlarına doldurdu. Adama bak. Yiye yiye oradan uzaklaştı. Annesiyle babasının yanına varınca baldan onlara da verdi. Onlar da yedi. Ama balı aslanın leşinden aldığını söylemedi. Şimdi balı bulmak uğurluydu. Tamam mı? Hele bir nişana giderken. Tamam mı? Yani bu evlilik çok verimli olacak. Bir simge, tamam mı? Ama Yahudiler için ve özellikle Rab'e adanmış olan biri, Şimşon gibi biri olarak, leşler murdardır. Bu çok açık bir öğreti şey Levililer kitabında. Bir leşe dokunamazsın. seni kirletirdi. Ve bu çok açık bir yasaklaması. Tamam mı? O zaman Şimşon'un vereceği bir kararı var. Tamam mı? Rabbin buyruğu var. Buna dokunmayacaksın. Ama aynı zamanda gözleri oraya kayıyor. Balı görüyor. Oh diyor. Dokunayım mı? Siz ne yapardınız? Alır mıydınız? Bırakır mıydınız? Ve Şimşon ne yapıyor? Diyor ki ya ben alacağım. Oh. Çok güzel. İstemez misiniz? Oh. Çağrıdan. Wow. Çağrıdan aldım. 6 lira. Fena değil değil mi? Şimdi Şimşon her zamanki gibi nefsine göre davranıyor. Benliğine göre hareket ediyor. Her zamanki gibi. Şimşon'un hikayesinde bu çok acı, trajedi bir hikaye. Neden? Çünkü büyük bir zaferden sonra her zaman günah işliyor. Tamam mı? Böyle inişli, çıkışlı bir hayatı var. O zaman aslanı parçaladı Rabbin ruhuyla. Wow! Sonra hemen günaha. Ve bu aslında bu şekilde yaşamak çok tehlikeli bir yol. Tamam mı? İşte kiliseye geldin, tapındın, peygamberlik sözü paylaştın. Sonra eve gittin, biraz fazla bira içtin, porno izledin internette. Yani bu çok tehlikeli bir yol. Tamam mı? Bir adım bu tarafa doğru, bir adım bu tarafa doğru, bir adım bu tarafa doğru. Bu şekilde yaşanmaz. Onu girmeyelim şimdi. Ayet 10. Babası kadını görmeye gidince Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi. Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere 30 genç getirdiler. Zaten eşlik etmek yani bunlar düşman. Ona güvenmiyorlar. Tamam mı? O zaman diyorlar ki işte senin yanında 30 genç dursun. Sen tehlikeli bir şey yaparsan hemen senin icabına bakacaklar. O zaman gözlemlemek için. Ayet 12. Şimşon onlara size bir bilmece sorayım dedi. Şölenin 7 günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz size 30 keten mintan, 30 takımda üst giysi vereceğim. Uf. Ama bilmeceyi çözemezsiniz. O zaman da siz bana 30 keten mintanla 30 takım üst giysi vereceksiniz. Ona seni dinliyoruz dediler. Söyle bakalım bilmeceni. Şimşon yiyenden yiyecek, güçlüden tatlı çıktı dedi. 3 gün geçtiyse de bilmeceyi çözemediler. Tabii ki çözemediler. 4. gün gençler Şimşon'un karısına, yani nikah bir hafta sürecek, tamam mı? 3 gün geçti. 4. gün geliyorlar, kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin dediler. Yoksa seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız? Biliyor musunuz? İblis hiç gentleman değil. Her zaman işte sevdiklerimizle, çocuklarımızla uğraşıyor İblis. Tehdit ediyor, saldırıyor. Şimşon'un karısı ağlayarak ona benden nefret ediyorsun dedi. Beni sevmiyorsun. Soydaşlarımla bir bilmece sordun. Yanıtını bana söylemedin. Şimşon karısına bak dedi. Anneme babama bile söylemedim. Sana mı söyleyeceğim? Kadın şölen boyunca 7 gün ağlayıp durdu. Kadının süre... O zaman adam 4. gün dayanıyor. Hayır demeyeceğim diyor. 5. gün dayanıyor. Hayır demeyeceğim diyor. 6. gün dayanıyor. Ama 7. gün kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon 7. gün bilmecinin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtını soydaşlarına iletti. Ya ve bizler de ayartılmalara karşı belki 3 kere, belki 4 kere durabiliriz. Direnebiliriz. Ama bir sonraki kere geri gelecek. Her zaman geri gelecek, değil mi? Ve en sonunda yıpranırız, pes ederiz. Ayet 18. Yedinci gün, gün batmadan kentli gençler Şimşon'a geldiler. Baldan tatlı, aslandan güçlü ne var dediler. Şimşon, düvemle çift sürmüş olmasaydınız bilmecemi çözemezdiniz diye karşılık verdi. Çok öfkeli. Çünkü kandırıldığını biliyor. Ve zayıf olduğunu da biliyor. Rab'in ruhu üzerine inince güçlenen Şimşon Aşkelon'a gitti. 30 kişi vurup mallarını yağmaladı. Giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kurdurmuş bir halde babasının evine döndü. Şimşon'un karısı ise Şimşon'a eşlik eden sadece verildi. Çok acı bir hikaye. Ve Şimşon ile Filistler şimdi göze göz, dişe diş bir ölç alma yarışına girecekler. Bir sonraki bölüm dehşet. O vuruyor, onlar vuruyorlar ve böylece gidiyor. Ve ilginç bir hikaye. Herkes tamam, okey. Bugün Tanrı'nın sözünden çok teşvik aldık. Kendimizi çok kötü hissettik. Ne öğrenebiliriz bu hikayeden? Hadi bakalım. En sonunda bütün kutsal yazılarda İsa Mesih ile ilgili bir şey öğrenebiliriz. Tamam mı? Bütün yazılar Mesih'e işaretler. Ve bu da istisna değil. Çünkü aslanın leşinden bal çıktı ya. Aynı şekilde İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü Yahudiler için en utanç verici, en rezil ve pis olan olaydı. Tamam mı? Ancak en kötü günahkarlar, Tanrı tarafından lanetlenmiş insanlar çarmıha gerilirdi. Dolayısıyla bir Yahudi için bir çarmıha yaklaşmak tamamen murdar, tamamen yasaktı. Çünkü burada Tanrı'nın lanetini görüyorsun. Ve orada asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Ama sonra Mesih ölümden dirildikten sonra baldan daha tatlı bir kurtuluş, bir yaşam sağladı insanoğluna. Ve o zaman insanlar bir karar alacaklar. Tamam mı? Oldum olası bildiğim geleneğe mi uyacağım? Yoksa bu Tanrı'nın lütfunu mu alacağım? Ve Yahudiler için bu çok zor bir seçimdi. Çünkü çarmıha gerilen insan Tanrı tarafından lanetlenmiştir, rezildir. Ama İsa Mesih ölümden dirildi. Yaşam sunuyor, af sunuyor, kurtuluş sunuyor herkese. O zaman herkes bir karar vermeli. Ve biliyor musunuz, Müslüman bir arka plandan gelen kardeşlerimiz için aynı zor seçenek var, değil mi? Birçoğumuz bunu yaşamıştır. Yani geliyorsun, duyduğun her şey Hristiyanlık pislik, gavur. Tamam mı? İşte dolandırıcı. Belki İncil içinde $100 verirler, vermezler. Denedim. Birkaç kiliseye gittim, vermediler. Tamam mı? Ama Hristiyanlık işte böyle bir şey. Ama orada bir şey var, bir ruh var, bir sevinç var, bir yaşam var, bir umut var, bir çözüm var, bir derman var, bir kardeşlik var. O zaman bir ikilem içindeyiz bazen. Yaklaşacak mıyım, yaklaşmayacak mıyım? Ve daha önce bir ilahi söylerken sözleri neydi? Adın bal gibidir ağzımda. Mesih'in sevgisi kardeşler baldan tatlıdır. Altından değerlidir, kıymetlidir. Ama çarmıhtan akıyor bize, ölümden akıyor bize. Ve aslında bunu kabul etmek için bir ölüm daha gerçekleşmeli. Kendi ölümümüz. Biz demeliyiz ki kendi hayatıma karşı ölmeliyim. Tanrı'nın egemenliğine girmek için, yeniden doğmak için eski hayatıma karşı ölmeliyim. Zaten bunu vaftizde her zaman canlandırıyoruz. Eski hayatına karşı öldün, gömüldün. Bütün vaftiz törenlerimizde biz helva dağıtıyoruz. İşte tadına bak. Kendi ölümünün tadına bakabilirsin diye. O zaman biz de bazen böyle bir şeyin içinde olabiliriz. Yani buna sahip çıkmak için, almak için, benimsemek için ölmek lazım eski hayatıma karşı. Ve bu bize çok zor gelir bazen, değil mi? Yani saçmalık bazen. Ama bilmeliyiz ki eski antlaşmadaki hikayeler ile İsa Mesih'teki yeni antlaşmadaki yaşamımız arasındaki en büyük fark nedir? Şimşon yeniden doğmuş bir insan değildi. Çünkü eski anlaşmada böyle bir şey yoktu. Tamam, çarmıh henüz gerçekleşmedi. Kurtuluş henüz sağlanmadı. Dolayısıyla bu adam mücadele ediyor. İşte ruh geldi, şimdi nefsime uydum, şimdi ruh. Ve bu ikilem içinde yaşıyor sürekli Şimşon. Ama biz kardeşler yeniden doğmuş imanlılar olarak eski hayatımıza karşı, eski benliğimize karşı, eski yapımıza karşı ölmüşüzdür. Yeni bir yapımız var. Yeni bir öz yapımız var. 2. Petrus'a göre belki en sevdiğim ayetlerden biri, biz artık Tanrı'nın öz yapısına sahip olduk. Wow! O zaman yeni bir varlığımız var ve artık Şimşon kadar bu ikilem içinde değiliz. Müjdemiz bu. Mesih çarmıhta öldüğü zaman benliğimizi de çarmıha çaktı. Dolayısıyla biz bir şekilde yeniden doğarak, yeni hayata girerek bu eski yapımızdan özgür kılınmışız. Handolsun, değil mi?